Ayrım 12. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an, sayfa 173. Sokağa ilk çıkanlar neden annelerdi? Geçmişe de bugüne de bakıldığında, bir işin bir tarafında devlet varsa diğer taraf kadınlarındır. Gecekondu yıkımlarındaki gibi, 1980'lerde de daha çok anneler vardı. Devrimcilerle anneler arasında bir özel ilişki kurulmuştu. Mamak, İstanbul, Selimiye, Adana ve Diyarbakır'da devrimcileri savundum. Tüm ilişkileri babalarından çok anneleriyle sıcaktı. Gerçekte 12 Eylül yazılırken annelerin de tarihi 10 yıl sonra yazılacak. Uç örnekler olmakla birlikte şunları biliyorum örneğin. Çocuğu açlık grevinde diye yatağının şiltesini kaldırıp kendisi de onun koşullarını yaşamak isteyen anneler vardı. Okuma yazma bilmeyip de başkalarına sürekli mektup yazdıran anneleri biliyorum. 1984'ü atlayalım. Şubat ya da Mart ayında 8 Kürt kadını geldi Ankara'ya. İşlerinden biri Türkçe biliyor. Cemal Anat'ın annesi. Diyarbakır'da açlık grevindeki bir çocuğun annesi. Diğerlerine o tercümanlık yapıyor. Benim büroma geldiler. Açlık grevini anlatıyorlar. Cemal Anat'ın annesi çarşaflı bir Kürt kadını ve çok güzel Türkçe konuşuyor. Diyor ki, oğlum ya öldü ya ölecek. Kendilerine 8 ayrı dilekçe yazmamı istediler. 8 daktilo ayarladım. Daktilo yazmayı bilen, kocaları tutuklu olan kadınlar geldiler. Sabaha kadar onların dilinden dilekçeleri yazdık. Bunlar Genelkurmay Başkanlığı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildi. Cemal Anat ertesi gün öldü. Mehmet Şener'in annesi sürekli bana kendisini yakacağını söylüyordu. Küçük bir bidon taşırdı elinde, sürekli kendini yakacağını söylüyordu. Ben buraya gelmeden önce gittim görüşe, dediler ki Kürtçe konuşmayacaksın. Ben Türkçe bilmiyorum, oğlum bana bakıyor, ben ona bakıyorum, diyordu. Bu olay 1984'te oluyor. Biz de o dilekçeleri yazdık. Götürüldükleri yerde, kara kuvvetlerinde ve MGK'da hangi avukata yazdırdınız diye sıkıştırmışlar, söylememişler. Biri Hatice Altun'dur. Ankara'dan çok yaşlı bir anneydi. Rıza Altun'un 1996 yılında PKK'nın karargah komutanıydı. Annesi. Bu insanlar geliyorlardı. İstanbul'dan geliyorlardı. Diyarbakır'dan kopup gelen annelerin bu çığlıklarına tercüman olacak kurum yoktu. Neydi? Tanıdıkları avukatların yanlarına gidiyorlardı. O dönem siyasi davalarına giren avukatların İstanbul'dan da her açlık grevinde nihayet Ankara'ya geliyordu anneler. Biz basına haber vermeye çalışıyorduk. Annelerle çok yakınlaştığınız o dönemlerde ölümlere tepkileri nasıldı? 1984'te İstanbul'da devrimci Sol ve TYKP'nin yaptığı ölüm orucu sırasında benim müvekkilim Mehmet Fatih öktürülmüştü. Ve bir pazar 17 Haziran 1984'te Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nin önüne gittim. Her zamanki gibi hastanenin önünde kadınlar vardı. Onlarla büyük çınar ağaçlarının altında sohbet ediyorduk. Ne var ne yok dedim. Dediler ki iki kişi öldü. Biri Fatih, biri de Haydar Başbağ. Fatih benim müvekkilim deyince aa deyip ağızlarını kapattılar. Çünkü kara haberi vermişlerdi. Böyle bir aile ilişkisi oluşmuştu annelerle aramızda. O dönemde öne çıkan anneler kimlerdi? Şimdi de aile dostuyuz. Fatma Zehir. O dönemde bilincini yitiren ve hala ölüm orucu izlerini taşıyan Aysel Zehir'in annesi, 12 Eylül döneminin öne çıkan annelerinden biriydi. Yıllarca cezaevi önündeydi. Fatma teyze, Metris, Sağmalcılar cezaevlerinde Selim Yakışlası'nın önünde zamanını geçiren bir kadındı. Aysel'in babası Tahsin amca, Kaptan Tahsin, ben 12 Eylül döneminde hem de daha sonra yöneticilere çektikleri telgrafları biriktiriyordu. Bir gün bana gösterdiler, Tomar'la dilekçe. Bir de Leman Fırtına. Bunlar öncüydü. Hem 12 Eylül'ün ilk günlerinde hem de İHD'nin kuruluşunda etkili olan, sonra da dernekte çalışan bir anne, Doğan Fırtına'nın annesiydi ve Didar Şensoy. Hem derneğin kuruluşuna hem de annelerin direnişini öncülük eden bir kadındı. Zaten o yolda öldü, 1987'de. Kardeşi Hasan Şensoy, MLSBP'den tutukluydu. Didar Şensoy bu uğurda yaşamını yitirdi. Bunların dışında bir de genç kesimden kadınlar vardı. Bu kadınlar içerideki tutuklunun ya sevgilisi, ya nişanlısı ya da eşiydi. Filiz Karakuş ve Ayşe Bakkalcı, Pekdemir. Bunlardandır. Hareketin başlaması ve ivme kazanmasında öncülük eden arkadaşlardı. Halkın Kurtuluşu Dergisi yazı işleri müdürlerinden 142. maddeden çok uzun süreli ceza alan Nevzat Açan, Türkiye'de en çok ceza alanlardan bir tanesiydi. Onun annesi de bu gruptaydı. Halkın Kurtuluşu yazı işleri müdürü, evrensel veya gerçeği çıkaranlardandı. Hasan ve Valide Açan, Şaziment Sürekoğlu, Nimet Tanrıkulu şu anda da Cumartesi annelerine destek veriyor. O her hafta oraya gider. Bizim de kurucularımızdandır. Değerli bir insan hakları eylemcisidir. Cahit ve Taner Akçam'ın annesi Perihan Akçam, Melih Pekdemir'in annesi İsmet Pekdemir. Bu insanlar her cezaevi sorununda avukatları harekete geçiren, basını sürekli bilgilendiren, eylemler koyan, tepkiler veren kadınlardı. Yıllarca çocuklarının peşinden koşmuşlardı ve yine bu insanlardan kaynaklı olarak İHD türünden bir girişim oluştu. İHD'nin kuruluşunda annelerin nasıl bir katkısı oldu? Tutukluların sorunlarıyla ilgilenecek bir kurma gereksinim var diyorlardı. Aileler tartışmayı başlattılar. İstanbul'da ve Ankara'da çok sayıda toplantı yapıldı. Yalnız benim büromda iki kez toplantı yapıldı. Çeşitli aydınları önerileri götürenler, toplantıları çağıranlar tutuklu anneleriydi. İlk genel başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi de zaten Leman Fırtına'dır. Geçen döneme kadar yönetimdeydi. Son iki yıldır yönetimde değil. O dönemde TAYAT kuruluşunu öncülük eden kadınlar da DEVSOL'dan çocukları yargılanan annelerdi. Bir tutuklu eşi olarak Sevgi Erdoğan, Ayten Hanım, Fatma Hanım. Bu kadınlardı hep. Bütün cezaevi olaylarında anneler öne çıktılar. Örneğin 1987 yılında 3 gün süren, İstanbul'dan başlayan, Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Ankara'da noktalanan bir yürüyüş vardı. Başta Dida Şensoy ve Leman Fırtına yer alıyordu. O uzun yürüyüşün sonu meclisin önünde bitti ve Dida Şensoy öldü. Annelere Dida Şensoy'un ölüm haberini ben vermek zorunda kaldım. Metin bakkalcı tıp öğrencisiydi. Beraber girdik acil servise. O Dider ablayı götürdü. Dider ablayı kaybettik. Geri dönüp annelere haber vermek gerekiyor. Metin, nasıl haber vereceğiz Hüsnü abi diyor. Beraber meclisin önüne gittik. Leman teyze hemen bana koştu. Dedim ki, Leman teyze sen sakinleştireceksin insanları. Dider ablayı kaybettik. Çığlık çığlık. Kadınlar saçlarını başlarını yoluyorlar, sloganlar atıyorlar. Cenazeyi kaldırdık. Dider ablanın tabutunu arabaya yerleştirdik. Leman teyze en öndeydi. 3 günün sonunda İstanbul'a dönecekler. Leman teyzeye dedim. Size böyle bir eksikle göndermek istemezdik ve başladım ben ağlamaya. Leman teyze sarıldı bana. Gösterme gözyaşlarını dedi. Ertesi gün cenaze töreni vardı. İstanbul'da oraya gittiler. Annelerin eylem biçimleri nasıldı? O zamanlar eylemler daha çok güven parkta oturma şeklinde oluyordu. Açık havada yapılıyordu. Çünkü annelerin gidecekleri bir yer yoktu. Bugünkü gibi açlık grevi de yapılmıyordu. Açık hava olduğu için sürekli gözaltı tehdidi vardı. Anneler ilk açlık grevini 1988 yılında İHD Ankara Şubesi'nde yaptılar. Aydın Nazilli ve birkaç yerde birden açlık grevleri vardı ve anneler açlık grevi yapmak istiyorlardı sürekli. Güven Park'ın önüne gittiler. O dönemdeki Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Nevzat Elbacı'ya telefon etmiş. Demiş ki, aileleri oradan kaldırın yoksa gözaltına alacağız. Bana telefon etti Nevzat ağabey. Hüsnü, sen bunların dilini anlarsın. Bunları al gel. Ben dedim ki, ailelere bir şey söylemek zorundayım. Nasıl getireceğim? Sen al gel buraya dediler. O zaman da genel merkezi şube bir arada. Gidelim dedim annelere, genel merkeze. Anneleri getirdim Ankara şubeye. Haziran ayında oluyor olay. 20 kadın, aileler açlık grevi yaptılar dernekte. Nevzat ağabey, yahu Hüsnü bu nasıl olacak dedi. Ben yönetim olarak nöbet tutarız dedim. İlk öyle başladı açlık grevleri. 20 kadın açlık grevi yapıyor, ben nöbetçiyim. Masanın önünde bir sehpa var, oraya kıvrılmışım. Sabah 7 gibi bir sıcaklık hissettim. 13 Haziran 1988. Kifayet iki çocuğu idamla yargılanan bir anne. Üzerime bir battaniye sermiş, kalktım. Kifayet ana, benim duruşmam var, öğlende buluşuruz dedim. O gün beni gözaltına aldılar. Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nde yayınlanan bir yazı nedeniyle. Siyasilerin annelere karşı tavırları nasıldı? Açlık grevinden bir yıl önce, yani 1 Eylül 1987'de, Dida Şensoy'u kaybettiğimiz günlerde, anneler Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmaya karar verdiler. O zaman SHP'nin genel sekreteri Fikri Sağlar. Bakanlığın önünde aileler oturuyor. Leman teyze ile birlikte onlara kumanya hazırladık. Oturma eylemi yapıyoruz. Oltan Sungurlu Adalet Bakanı, Fikri Sağlar oradan geçiyormuş, ceketi falan çıkarıp ailelerle birlikte oturdu. Oltan Sungurlu geldi, binaya girecek, Fikri Sağlar bastırdı arkasından. Bakan Bey, Bakan Bey diye duymadı. Böyle işte, bazıları duymuyor, bazıları aralarına oturuyordu. Bu arada polis müdahale edecek. Bana diyorlar ki, ne yaparsan yap, bunları buradan götür. Ne yapalım? Hadi SHP'ye. Ben önlerine düştüm, SHP'nin Necati Bey'deki eski binasına gittik. Fikri Sağlar'la telefon bağlantısı kuruldu, misafirimizsiniz dendi. İHD'nin ilk dönemlerindeki tutuklu annesi, yoğun üye yapısında değişiklik var mı? Kadınların dernek içindeki yeri değişmedi. Oranın %40'tır. Bunların da büyük bir kısmı tutuklu, hükümlü eşi veya annesidir. Kadınların katılımı dernek üyeliği anlamında tatmin edicidir ama yönetimde kadınların yer alışı açısından yeterli değildir. Son eylemde bazı örgütler eylemleri biçimlendirmek istedi. O zaman da var mıydı böyle çekişme? Başından beri her zaman vardı. TAY adında Ankara Şubesi kurucularındanım ve ilk yönetimdeyim. Böyle bir zaaf bütün siyasetlerde vardır. Bunun aşılması gerekiyor. Ama örneğin İHD'de bütün eğilimler var aşağı yukarı. Ancak aileler bununla yetinmeyip TAY AD örgütlenmesine gitmiştir. Son derece doğal bir haklarıdır. Saygı göstermek lazım. Ben saygı göstermek zorundayım. Bu yaklaşım eylemi hırpalamıyor mu? Bunu rekabete dönüştürmemek lazım. Herkesin projeleri, programları var. Ondan hareketle eylemleri de biçimlendirmek ve yönlendirmek isterler. Ama ben tahakküm meselesine karşı çıkarım. İHD'de böyle bir dayatma yoktur. Aileleri dev solcu, PKK'lı diye ayırmak ve çocukların kimlikleriyle onları örtüştürmek doğru değil. Ama içeridekilerinin siyasal kimlikleri nettir. Saklamıyorlar zaten. Ölümü de göze almışlardır. Anneleri ve kamuoyunu ilgilendiren boyutu hangi siyasal anlayışta olursa olsun bunun bir hak arama eylemi oluşudur. İHD aileleri hiç eylem önermez. İçeridekiler bu sürece elbette müdahale eder. Bu da doğaldır. Ama ailelerin eylemleri bu önerilerle ne kadar örtüşür onu bilemem. İçeridekiler şunları yapın diyor, aileler de bunu yapıyor yargısına katılmıyorum. Türkiye'de yapılmış ve Ankara'ya intikal etmiş bütün açlık grevlerini bilirim, içinde yer aldım. Aileler gelirler, DKÖ'lere ne düşündüklerini söylerler, tartışırlar, her zaman böyle olmuştur. Bunlardan bazılarını gerçekleştirirler, bazılarını gerçekleştiremezler. Son eylem neden İHD'de yapılmadı? 28 Demokratik Kitle Örgütü, DKÖ toplanıp, ailelerin İHD'de açlık grevi yapmasını kararlaştırmışlar. Birçok etkinlikler yapıldı, biz onlara katıldık ama bizden habersiz, bizim için karar almaları büyük saygısızlıktı. Buna karşın biz kararı tartışmadık. 5 kişilik merkez komite oluşturmuşlar. Açlık grevi olmayacak ama size bir telefon, bir faks veriyorum dedim. Bir gün önce de Kürt anneleri açlık grevi için gelmişlerdi, onlara da hayır demiştik. Onlar kalkıp HDP'ye gitmişler. Kalktılar geldiler 5 kişi, İHD'de açlık grevi başladı. Ertesi gün HDP İl Başkanı Kemal Okutan'a gittim. Kürt annelerine hayır demiştik çünkü Kürt diye size hayır dedik sanmayın diye görüşme yaptım. Ertesi gün onlar da geldiler. İHD'nin içi ana baba günü. 15 gün kadar burada kaldılar. Daha sonra yer olarak ÖDP daha uygun diye oraya gittiler. Kürt anneleri zaten geri döndüler. PKK'lılar grevi bırakmıştı çünkü. Gökçe, tanışmanı istediğim üçüncü kişi Ayşe Bakkalcı. O yıllarda eylemin içinde yer alan birçok insan onu Ayşe Pekdemir diye tanıyor. Melih Pekdemir'in eski eşi. Ayşe Bakkalcı 1980 yılında tutuklu annelerin sokağa çıkmasında, sokakta kalmasındaki en etkin isimlerden biri. Kot pantolonunu çekip o dönemdeki eşi Melih Pekdemir'in peşine düştüğünde ardından anneleri de sürükledi. O zamanki eylem merkezi Güven Park'ta Adalet Bakanlığı'nın önünde olaylı görüş günlerinde aylarca yıllarca onlarla birlikte oldu. İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşuna öncülük etti. Anneleri bu yönde örgütleyenlerdendi. Şimdi o hareketli yıllar geride kaldı. Huzurlu bir evi ve Deniz adında 3 yaşında bir kızı var. Ayşe Bakkalcı soruları yanıtlarken o da ötede biri de ses kayıt cihazıyla kalemlerle oynuyor. Ayşe Bakkalcı Deniz'e bakıp anne olmanın ne demek olduğunu o zamanki anneleri daha yeni anlıyorum diyor. Sokağa çıkanların neden anneler olduğunu da. Ayşe Bakkalcı ile karşılaştırmalı tutuklu anneleri tarihini konuşuyoruz. Son ölüm orucunda annelerin sayısı ÖDP'de sürekli beklemeyenlerle birlikte 150'yi biraz aşıyordu. 1980'lerde kaç kişilik bir topluluk vardı? 100 kişiyi aşıyordu. Mamak'taki 42 günlük açlık grevinde 100 kişi çok aşılmıştı. Anneler şimdi çok çeşitli eylemler yapıyorlar. Parti işgali, görsel yanı ağır basan gösteriler. 1980 ve 1987 arası gazete arşivlerinde çok fazla bilgiye rastlanmıyor. O zaman neler yeğleniyordu? Şimdi izlediğim kadarıyla eylemler daha örgütlü. Daha yoğun bir kamuoyu oluşturdular. Özel kanallar var. Bizim zamanımızda bir tek TRT vardı. O da vermiyordu haberleri. Mamak olaylarını da bizim yarattığımız eylemler nedeniyle vermek zorunda kalmıştı. Açlık grevi ya da Adalet Bakanlığı'na gitmek gibi eylemler yapılıyordu. Ama en önemlisi annelerin çocuklarının hapishaneden gelen kanlı çamaşırlarını çıkararak Güven Park'ta yaptıkları gösterilerdi. 12 Eylül karanlığı içinde, tırnak içinde bile demokrasinin olmadığı dönemler olmasına karşın katılım çok genişti. İnsanlar her şeyi çok doğrudan yaşıyorlardı. Anneler şimdi kapalı mekanlara yayılıyorlar. Dışarıda kalınca dayak yiyorlar. Biz de çok yoğun baskılar yaşıyorduk, dövülüyorduk, gözaltı. Ama yine gidiyorduk. Genel af kampanyamız oldu örneğin. 1987 yazıydı. 150 bin imza toplamıştık. Eylem 3-4 ay sürmüştü. Anneler o zaman da bugün olduğu gibi öfkenin pervasızlığıyla mı davranıyorlardı? Onlar için patlama noktası ne olmuştu? Öylelerdi. Örneğin Dida Şensoy vardı, inatçıydı. Sonra Adalet Bakanlığı önünde öldü. Şeker hastasıydı. İlaçlarını almamıştı. 1987 yazı polis tartaklıyor. Gerilim ve üzüntü de eklenince kaybettik. Dağılmazlardı. Hiç geri çekilme olmadı. Ama o zamanki annelerin halini unutamam. Görüşlerde çocuklarını görüyor ve öfkeleniyorlardı. Korkunun ecele fayda vermediği, gerçek korkusuzluğun başladığı anlarda eylem patlıyordu. Onlar bıçağın kemiğe dayandığı anlardı. Şimdi insan ölümü daha az etkiliyor diğerlerini. Zamanla her şey unutuluyor. Bunu çok yoğun biçimde yaşayan analar için bile kendi çocukları içeriden çıktığı anda birçok şey bitiyor. Belki de yoruldular. Çoğuyla görüşüyorum. Eylemler öncesinde ne yapıyorlardıysa şimdi de aynı. Oysa biz her gün birlikteydik. Bu eylemlerde de hemen empati kuruyorlar. Allah kahretsin, yine böyle oldu diye bağırıyorlar. Ama gidelim dediğim zaman sağlığını öne sürüyor örneğin. Ben bu yüzden İHD'yi otobüs durağına benzetiyorum. Otobüsü gelen binip gidiyor. Onlar binip gidenlerdi. İHD'ye gelmişken annelerin İHD'nin kuruluşu sırasında yaptıklarını anlatır mısınız? İHD'yi anneler kurdu. Haliç Çelik'ten tutun, Nevzat Helvacı, Aziz Nesin, Yalçın Küçü'ye kadar bütün aydınları dolaştık. Önce kamuoyunda goşist diye bilinen bir kesim olduğumuz için soğuk baktılar. Sonra bizi tanıdıkça bu tavırlarından vazgeçtiler. İHD 17 Temmuz 1986'da kuruldu. Tutuklu aileleriyle yardımlaşma derneği yani TAYAD 1987'de kuruldu. TAYAD'lılar her zamanki sivrilikleriyle bu süreçte de sadece bizim çocuklarımız direndi, sizinkiler teslim oldu diye ayrıldılar. Aileler arasında fraksiyon ayrımı yoktu. Ama çocuklarının fraksiyon ayrımı vardı. Onlar dev solu, biz dev yolu temsil ediyorduk. Örneğin ilk yasal mitingi İHD olarak biz 1987'de yaparken onlar aynı gün ayrı bir yerde miting düzenlediler. Daha sonra mekan olarak açlık grevlerinde bütün aileler İHD'yi kullandılar. Sizce sokağa çıkanlar neden annelerdi? Babalar o dönemde de sayıca az mıydı? Bunu kendi çocuğum olduktan sonra anladım. Anneler hep bir gün anlarsın derlerdi, şimdi ben de anlıyorum. İnsan emek verdiği şeyi seviyor. İğneyle kuyu kazıyorsun. Babalık ise hariçten bir duygu. Annelik de çok anlatılabilecek bir şey değil. Bir gün sen de anlarsın. Son eylemleri izlerken neler düşündünüz? Tüm bunları yaşadıktan sonra şimdi kurbanların mezarında halay çekenleri görmek içimi yakıyor. Herhalde devrimciler ölmez demek istiyorlar. İnanamıyorum. Bu ölümü sıradanlaştıran bir şey. Türk insanı halayı ne zaman çeker? Düğünlerde. İnsan ölmüş. Bunun hiçbir biçimde düğünü olmaz. Gençliklerini veriyorum. O zaman da vardı böyle insanlar. Oysa biz bu insanları yaşatmak istiyoruz. Daha güzel bir hayat istiyoruz. Ölenin üzerine halay çekerek olmaz bu. Ve sıra Leman Fırtına'da sevgili Gökçe. Leman Fırtına, Ayşe Bakkalcı ve Hüsnü Öndül'ün 1980'li yılları anlatırken hep sözünü ettikleri tutuklu annesi. O dönemde lider konumundaki bir anne Leman Fırtına. Çeşitli acılardan geçtiğini anlatıyor, eylemleri ne tür acılara karşın gerçekleştirdiklerini. 1996'da televizyondan izlediği tutuklu anneleri eylemlerini eleştiriyor ve şimdiki anneler çok pasif diyordu. Ama onun anlattıkları da annelerin 1980'lerde de bugünkü gibi eylem içinde dönüştüklerini gösteriyor. Hiçbir toplumsal tepki yokken siz sokaklara çıkmışsınız. Eylemlerin nasıl başladığını anlatır mısınız? Darbenin hemen sonrasında binlerce çocuk tutuklandığı zaman askeri kışlalara yerleştirildiğinde ailelerin bir araya gelmemesi için çocukları dağıttılar. Toplu halde bir şey yapılmasın diye. Biz yine de birbirimizi buluyorduk. Her şeye, bütün acılara rağmen mücadele veriyorduk. Neye rağmen mücadele veriyordunuz? Neler yaşanmıştı? Oğlum Doğan'ı darbe sonrasında aramaya başladılar. Havaalanlarına, duraklara, duvarlara resimleri asılmaya başlandı. O günden sonra 4 yıl Doğan'dan hiç haber alamadım. 1984'te İstanbul'a yakalandı. Bu arada tutuklu anneleriyle ilişki içindeydim. Başka annelerin de başına aynı şey gelmişti. Yıllarca çocuklarının nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını bilmeyen anneler vardı. Kurtuluş davasında idamla yargılanmaya başladı. Önüne konan iddianamede yalnızca kağıtların üzerine aldığı bazı notlar vardı. Soygunlar planlamakla suçlanıyordu. Böyle bir şey olmadığı için kanıtlanamadı tabii. İlk görüş izni, görüş dediğimde 5 dakika sadece, bir yıl sonra verildi. Kurban Bayramı'nın ikinci günü görüş var. Bayramın birinci günü eşimi kaybettim. Bir anne olarak ertesi sabah görüşe gittim. Oğlumu gördüm. Öğleden sonra gelip eşimin cenazesini kaldırdım. Eşim çocuğumuzu 5 yıl sonra görmenin heyecanından öldü. O 5 dakikalık görüş için Türkiye'nin her yerinden insanlar akın etmişti sağmalcılara. Yani biz böyle acılı günler yaşadık yavrum. Ama hiçbir zaman mücadelemizden vazgeçmedik. Her zaman eylemimizi, yürüyüşümüzü yaptık. Siz 1968'den beri politik olayların içindesiniz. Ama siyasi olayları bu eylemlerle öğrenmeye başlayan çok anne tanımış olmalısınız. Biz Ankara'ya haftada 3 kere geldiğimiz zamanlarda Ankara'daki arkadaşlarımızı bile bu eylemlere katamıyorduk. Ama yavaş yavaş gelmeye başladılar. Çok çekingen anneler vardı. Gene de onları mücadelenin içine katabildik. Dışarıya çıkıp ekmek almasını bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra nasıl militan oldular hayret edersiniz. Bu kadınlar çocukları için militan oldular. Bu annelerden ne kadarı hala olayların içinde, çocukları içeriden çıkan anneleri artık evlerine mi çekildiler? Hepsinin ilişkisi kesilmedi. İstanbul'da cumartesi anneleri eylemine destek veren bazı arkadaşlar, bizim dönemde bu işleri başlayan insanlar. Bazı arkadaşlarımız ilişkilerini kesmiş olabilirler. Ama aynı şeylerin bir gün torunlarının da başına gelebileceğini bilincine varmış anneler hala eylemlere destek veriyorlar. Onlar hala militan gibi çalışıyorlar. Bu sefer torunları için çalışıyorlar. Siz 1980 sonrası ilk mitingi düzenleyenlerin içindesiniz. Bu mitingde daha çok tutuklu ve hükümlü anneleri öne çıktı. Neler yaşandı mitingde? Miting çok güzel geçti. Çok ilgi olmuştu. İstanbul'da Yoğurtçu Meydanı'nda yapmıştık. Mitingden birkaç gece önce afişlemeye çıktık. Bayağı tenekeler, fırçaları elimizde afişleme yapacağız. Ekip arabası geldi. Ne yapıyorsunuz? Yasak dediler. Ben yasal mitingin yasal afişleri dedim. Dinlemediler. Bindirdiler bizi ekip arabasına. Gidiyoruz. Yanımızda da bize yardımcı olan genç bir çocuk var. Önde oturan polis çocuğa soruyor. Sen nerede oturuyorsun bakayım diye. Çocuk Ümraniye'de oturduğunu söyleyince, "Oo, sen Ümraniye'de otur, Aksaray'a bu işleri yapmak için gel," dedi. Ben, "Ümraniye'den Aksaray'a gelinmeyecek diye emir mi var?" dedim. Bana döndü bu sefer. "Senin çocuğun içeride mi?" diye sordu. "Evet," dedim. "Peki kaç adam öldürdü?" diye sordu bu sefer. Ben de vallahi bilmiyorum ama bir 10-15 kişi var herhalde," dedim. "Ne biçim cevap böyle?" dedi. Ben de bağırdım bu sefer. "Seninki nasıl soru?" diye. Götürdüler bizi karakola, sordular, soruşturdular. Yasal miting olduğunu anlayınca bıraktılar. Biz böyle istediğimizi yapıyorduk işte. Şimdikiler bu kadar bilinçli ve aktif değiller. O dönemde etkin olmuş anneler, son anneler eylemleri için neler söylüyorlar? Çok pasif kaldıklarını söylüyorlar. Yalnız cumartesi günleri oturma eylemi yapmakla olmaz mesela. Biz haftanın 3 günü bakanlıkta, Genelkurmay Başkanlığındaydık. Zorlamak lazım Ankara'yı. Bizim zamanımızda cezaevine hiçbir şey sokulamıyordu. Bunlar hep mücadeleyle oldu. Biz zorla kabul ettiriyorduk. Dayaklar yiyorduk, yerlerde sürükleniyorduk. Didar Şensoy, bu tartaklanmalar sırasında güneşin altında gerilimden öldü örneğin. Ama amacımıza ulaşmak için eylem yapmak zorundaydık. İşte böyle sevgili Gökçe. Bunlar geldi geçti. Bak Gülsüm de şimdi kapıdan girdi. Al şimdi çayını. Kaç şekerde? Tıpkı bu yolculuğa başladığımız andaki gibi değil mi? Sana ne demiştim? Bittiğinde kucağında bir ağırlık olacak demiştim en başında, hatırladın mı? Omuzlarını düşürme. Karartma yüzünü. Son bir şey söyleyeceğim sana. Son bir söz var. Her kötü hikaye yanında hayata dair bir bilgiyle gelir çünkü. 12. ayrımın sonu, sayfa 184.